Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Orta Doğu'dan, Türk-Amerikan ilişkilerinden, Körfez krizinden başlıklarımız var. Haftanın son eksenini yaparken, haftayı kapatırken yine sıcak gelişmeler var. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesinde PYD lideri Salih Müslim'in Suudi gazetesine verdiği demeç var. Amerikalıların El Tanaf üssüne konuşlandırdığı yeni silahlar var, roketler var, topçu bataryaları var. Herkes bunları tartışıyor, konuşuyor. Bakacağız, detaylarını aktarmaya çalışacağım sizlere. Programın ikinci yarısında ise Ankara Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kanbolat'la konuşacağız. Biraz bölgesel dengeler ne yönde değişiyor? Türkiye'nin politikaları, Körfez krizinden sonra aktörlerin yeni hamleleri bizi nereye götürecek, bunlara bakmaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa'dan, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den de ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım son eksenini haftanın. Evet, önce Türk-Amerikan ilişkilerinden başlayalım. Zira dün de aktarmıştım size, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyareti sırasında Türk korumalarının Türkiye Büyükelçiliği önündeki gösteri düzenleyen protestoculara yönelik saldırısı bir probleme dönüştü, problem yumağına dönüştü. Dün bir kısmını aktarmıştım. Akşam saatlerinde Türkiye'de, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde 6.30-7 gibi Washington DC'nin polis şefi Peter Newsom ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser bir basın toplantısı düzenlediler. Maalesef Türkiye'deki korumaların, Türk korumaların fotoğrafları bir Amerikan usulü, Batı usulü wanted, aranıyor. Eski şeyleri anımsatan bir biçimde fotoğrafları konuldu ve bu kavgaya dair sorumlulukları ortaya saçıldı. İki kişinin tutuklandığını dün aktarmıştım. 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkardıkları bilgisini verdiler. Eğer Amerika'ya bu kişiler dönerse tutuklanacaklarını söylediler. Bunun kesin bir karar olduğunu söylediler. Hala tespit edilmemiş, olaya karışmış başka kişiler olduğunu da belirttiler. Ve şöyle de bir ifade kullanıldı. Newsom kullandı, polis şefi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözaltına alınmasını gerektirecek herhangi bir kanıta sahip değiliz dedi. Böyle bir hakikaten Türk-Amerikan ilişkilerinde bu tarz şeylere çok da rastlanmıyor açıkçası. Tabii Türkiye'nin buna sert tepki verdiğini belirtelim. Amerika Büyükelçisi John Bass Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bağımsız ve tarafsız olmadığı Amerikan makamlarının yanlış ve hukuki dayanaktan yoksun ithamlarda bulunulduğu, gerekli önlemlerin yerel güvenlik güçleri tarafından alınmaması sebebiyetiyle bu olayların meydana geldiği elçilik kançılaryası önünde olan bu olayın bir şekilde Türkiye için kabul edilemez olduğu belirtildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla sert çıktı. Dün 12 koruması hakkında çıkartılan bu yakalama kararı üzerine bir açıklaması var. Dedi ki PKK terör örgütü, FETÖ'cüler birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı gösteri yapıyorlar. ABD polisi hiçbir şey yapmıyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara müdahalede bulunan bizim soydaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar dedi. Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur? Bu korumalar beni korumayacaksın için yanında Amerika'ya götürüyorum. Amerika'nın Hans'ı dedi. Tabii Hans Alman ismi ama herhalde Johnny demesi diyecekken Hans oldu. Amerika'nın Hans'ı ile mi kendimi koruyacağım? ABD liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde hayır biz kendi polisimizi oturtacağız diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz siyasi ve hukuki olarak ifadelerini kullandı. Evet, Amerikalılar ise geri adım atmıyorlar, öyle gözüküyor. Amerikan Dışişleri Rex Tillerson'a atfen bir açıklama yayınladı bu konuda. dedi ki suçlamalar Amerika'nın meşru siyasal ifade ve ifade özgürlüğünü bastırmak için gözdağı ve şiddete başvuran kişilere hoşgörü göstermediği şeklinde net mesajlar veriyor dediler. Bu da şu demek, birisi elinde pankartla gösteri yapıyorsa kimse onları dövmez. Amerika'da ifade özgürlüğüne girer. Eğer eline silah aldıysa müdahale ederiz, silahı yoksa müdahale etmeyiz. İfade özgürlüğünü kullanır yanıtını verdi Dışişleri kanalıyla Rex Tillerson. Hesap verilmesini sağlamak için güvenlik birimleriyle çalışmaya odaklanıldığı, bir sonuca varıldığında da ek adım atılıp atılmayacağına da karar vereceği ifadesi yer aldı. Amerika'nın Amerikan Dışişleri Bakanı'na atfen yapılan bu açıklamada. Tabii ikincil dokunulmazlıkların ortadan kalktığı, yakalama, tutuklama ya da mahkemeye çağrılma gibi hukuksal girişimlerde dokunulmazlık güvencesinin artık geçerli olmayacağını söylediler. Bu da hakikaten işte Amerika'ya giderlerse tutuklanabilecekleri anlamına geliyor. Yakalama kararının uygulanacağı anlamına geliyor. Diğer yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ed Royce bir çıkış yaptı. Türk güvenlik güçlerinin barışçı eylemcilere vahşi saldırısı tamamen haksız. Artık dışişleri bu kişilere adalete teslim etmek için çabalarını katlamalı dedi. Bununla da yetinmedi. Alımlar vardı, ben de buradan aktarmıştım size. Türk Emniyet Teşkilatı'na 1.2 milyon dolarlık yarı otomatik silah ve mühimmat satışı vardı Amerikan Kongresi'nde. Bunun reddedilmesi gerektiğini söyledi Cumhuriyetçi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce. Evet, Türkiye kamuoyunda yankılanan, Türkiye-Amerikan ilişkilerini de ilgilendiren bir başka başlık, Körfez krizi odaklı son tartışmalar ve gelişmeler desek yanlış olmaz. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Körfez krizi bağlantılı bir oturumda ifade verdi, konuştu, durumu anlattı. Anlatırken de Katar tabii ki burada önemli, bölgedeki Müslüman kardeşlerinin en büyük bağışçılarından, destekçilerinden bir tanesi Katar, diğeri de Türkiye sayılıyor. Epeydir de böyle konuşuluyor kamuoyunda, yazarlar, çizerler, yorumcular zaten bunları yazıyorlar. Rex Tillerson ise şöyle bir tespitte bulundu. Bu Müslüman kardeşler artık o kadar yayılmış durumdalar ki, ilerlemiş durumdalar ki, hükümetlerin parçası haline geldiler dedi. Türkiye'yi ve Bahreyn parlamentolarını örnek gösterdi ve bunları bir bütün olarak, terörist olarak tanımlamak çok zor. İşleri çok karıştırır. Bölgesel istikrar ve güvenlik açısından Müslüman kardeşleri terörist ilan etmemeliyiz dedi. Terör yöntemlerine göre terör örgütleri listesinin yapıldığını ve bunların da, bu unsurların dedi, şiddeti reddettiklerini, şiddeti ve terörizmi reddettiklerini, o yüzden de Müslüman kardeşlerin terör listesine alınmaması gerektiğini salık verdi Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez krizi denklemi bağlamında. Evet, Amerika'nın tabii bu krizde önce bizzat Başkan Trump ağzıyla Suudi Arabistan'a destek verdiğini, Katar'ı terörizmle suçladığını biliyoruz. Suudi Arabistan'ın da Katar'ı işte İhvan'dı, Müslüman kardeşlerdi, Hizbullah'tı, İran'la ilişkiler üzerinden, El Cezire üzerinden terörizmle itham ettiğini biliyoruz. Amerikan yönetimi en son, fakat aktarmıştım buradan, Katar'a yönelik büyük çaplı bir silah satışı yaptı. Silah dediğim F-15 uçakları. 12 milyar dolarlık 36 adet Bloomberg'de bunun haberini vermişti. Bu işte Amerika'nın tavır değişikliğine yoruluyor. Ya da Amerikan yönetimi içerisindeki belki de çatlak demeli. Çünkü El Udeid üssü CENTCOM Katar'da bulunuyor. Trump Suudilerden yana tavır alsa bile Amerika'nın bu krizde Katar'la birlikte de bir pozisyon almasının söz konusu olacağı yorumları, son dönemde Suudi Arabistan'dan çok Katar öne çıkmış vaziyette. Aslında belki de Rex Tillerson'ın Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede Müslüman kardeşleri kayıran konuşması ya da Amerika'daki tartışmalara yanıt vermek için elbette bunu kendisi söyledi. Bu Suudi Arabistan-Katar ikilemini, belki ikilemindeki pozisyonlarını izah açısından ve salık vermek açısından tavsiyesini söyledi. Katar'dan yana mı meylediyor sorularını yaratmış vaziyette. Almanya'nın bu krizde daha çok Katar'a göz kırptığını belirtmek lazım. Hatta işler o hale geldi ki bir takım uzmanlar, mesela Rusya'dan uzmanlar Katar'ın çevresinde alternatif bir koalisyon oluştuğu yorumunu değerlendirmesinde yapmaktalar. Buna karşılık tabii Bahreyn'den yeni ithamlar geldi. Körfez'deki ülkeler biraz daha sessiz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri öyle diyelim. Kuveyt'in arabuluculuğu devam ediyor. Bahreyn'den ise Rusya Büyükelçisi Ahmet El Saati'den açıklamalar var. Eğer Doha yönetimi teröre desteğini kesmezse Katar'a yeni yaptırımlar uygulama tehdidi savurmuş vaziyette. Ama ne diyor, nasıl bir tehditten bahsediyor bakalım. Eğer Doğa diyor eski çizgisinde hareket etmeyi sürdürür ve politikalarından vazgeçmezse teröristleri durdurmak için, Katar'a yanıt vermek için farklı kararlar alacağız. Hukuki, siyasi ve diplomatik tedbirler, 3 nokta ifadelerini kullanmış. Kanıtlar da var diyor, terör örgütlerinin liderleriyle doğrudan temas kurdukları ve onlara finansal destek verdiklerine dair kanıtlara sahibiz diyor. Tabii şimdi aslında biraz bu kriz vesilesiyle her şey ortaya saçıldı. Suriye içerisindeki cihatçı gruplara aslında hem Suudilerin hem de Katarlıların açık destekleri, kendi beyanları ve kendi basınlarında yazıldı, çizildi. Sadece Suriye'de değil, Libya'daki militan gruplara verilen destekler bu vesileyle ortaya saçılmış vaziyette. Dolayısıyla daha çok tartışmalar yoğunlaşıyor. Ve netekim aslında Türk medyasında da, en azından muhalif medyada da yazılıp çizilmişti. Rusya'nın yaptığı açıklamalar var. Amerikan medyasında da yazıldı, çizildi. Ortak operasyon odaları oluşturulmuştu Suriye'deki paylaşım savaşında, Türkiye'de ve Ürdün'de. Bunlar da saçıldı. Ve tabii ki Katarlılar, biz bu operasyon odalarını kendi başımıza kurmadık, Amerikalıların desteğiyle kurduk dediler. Ki haklıydılar. Türkiye'deki operasyon odasının ABD, Britanya, Fransa, onların yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın müdahil olduğu yerler oldukları çok fazla yazılıp çizilmişti. Şimdi bunların hepsi daha da yoğun bir biçimde tartışılıyor. Evet, tabii bütün bunlar olurken Suriye sahasındaki gelişmelere de bakmak lazım. Çünkü Suriye ordusu hızla zaten nüfus merkezlerini çoktan Halep'ten sonraki, Halep'in temizlenmesinden sonraki süreçte yeniden kontrol ele alınmıştı, ama ülkenin doğusu ve çöllük bölge güneydoğu hattında Britanya'nın özel kuvvetleri ve işte Ürdün'le bağlantılı olarak beslenen yeni Suriye ordusu vardı. IŞİD'le savaş gerekçesi öne sürülüyordu ama Suriye ordusu bu güçlerin üzerinden, kuzeyinden Irak sınırına ulaşınca karadan bütün bağlantı kesildi. IŞİD'le savaş gerekçesi de ortadan kalktı. Birleşmiş Milletler'de temsil eden ülkeyi, yönetimin ordusundan bahsediyoruz. Peki bu konuda en son haber nedir? El Tanaf üssünde Amerikan üssü haline gelmiş vaziyette. Bunun herhangi bir uluslararası meşruiyet sağlayacak bir temeli yok. Egemen bir BM yasalarına, uluslararası yasalara göre hala bir egemen devlet söz konusu, kağıt üzerinde bile olsa. Oysa o topraklarda Amerikan özel kuvvetleri ve Ürdün'de yetiştirilmiş, eğitilmiş bir takım cihatçı gruplar var. İşte Amerikalıların oraya yeni silah sistemleri taşımaya başladığı bir süredir konuşuluyordu. Uzun menzilli topçu sistemleri, HIMARS diye de anılıyor. 300 kilometrelik menzilleri var bunların. Ne olacak şimdi? Tabii bütün meşruiyet sebebi IŞİD'le savaştı, ama karadan IŞİD'le savaşmak için bir gerekçe kalmadı ortaya. IŞİD'le savaşan Suriye ordusu Rusya ve müttefikleri. Dolayısıyla bu da tartışılıyor. Ve El Tanaf'ta niye Amerikalılar var? Hangi mandate, hangi yasal dayanağa dayanarak oradalar ve bu HIMARS füze sistemlerini niçin buraya taşıdılar soruları yöneltiliyor. Acaba ne olacak? Rus Savunma Bakanlığı kaynaklarına bakılırsa bu yabancı silahların Ürdün'den, ki hemen 18-20 kilometrelik bir mesafe var bu sınırdan içerideki El Tanaf'ta, buraya taşınmasının sebebi Amerika'nın açıkça Suriye ordusuna saldırması olabilir diye yorumlar yapılıyor. İşin kuzeydoğu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rakka cephesinde de çetrefilli hususlar var, öyle diyelim. Yine Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde, Kürtlerin hakimiyetindeki bölgede 6, artık sayısını tam bilemiyoruz, üs sahibi olduğunu biliyoruz. Silah, doğrudan silah yardımı Türkiye'nin de tepkisini çekmesine rağmen yapılmıştı ve onlar Rakka operasyonunu başlatmışlardı. Çok hızlı ilerlediler. Rakka şehir Zaten kristal önceden temizlenmişti ama bir hafta kadar oldu. Bir haftadan belki biraz fazladır şehre saldırıya giriştiler. Ve bir anda hakikaten El Rumaniye mahallesi, işte şeker fabrikası, sanayi bölgeleri, El Sana diye geçiyor. Hemen oralar, hatta şehrin eski kent duvarlarına kadar Suriye Demokratik Güçleri'nin ilerlemesi şaşkınlık verdi. Çünkü Rakka Suriye'deki başkenti IŞİD'in. Oysa aylardır Musul'da devam ediyor Irak tarafında. Buradan neden bu kadar, nasıl oldu da bu kadar çabuk yenildiler soruları yöneltiliyor ve hatta iddiaları da size aktarmıştım. Anlaşma olduğu, Amerikalıların IŞİD'le SDG arasında anlaşma kotardığı iddiaları da ortaya atılmış vaziyette. Peki bu şehir alındığında, Rakka alındığında ne olacak? Kime gidecek? Kim sahip olacak bu şehre? Bu da bir tartışma konusu. Hemen güneyindeki Deir ez-Zor da önemli tabii. Deir ez-Zor'da 2 senedir sıkışmış 100 binden fazla sivil ve Suriye ordusu var. Ancak havadan ulaşılabiliyor oraya. Suriye ordusu da orayı kurtarmaya çalışıyor. Ama doğuya doğru hareketlendiğinde, Deir ez-Zor'a doğru hareketlendiğinde Amerikan güçleri tarafından da engelleniliyor, vuruluyor. Böyle bir karma karışık bir tablo var. Sıcak bir başlık sabah Rusya'dan geldi. Hava güçlerinin geçen ay sonunda 28 Mayıs diye geçiyor. Düzenlenen operasyonda 10 dakika kadar sürmüş hava saldırısı. IŞİD'in askeri konseyinde yer alan üst düzey komutanlar ve 300 militanı öldürdüğü yolunda. Rusya Savunma Bakanlığı öldürülenler arasında IŞİD'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin de bulunuyor olabileceğini söyledi. Henüz tam olarak öldüğü bilgisi doğrulanmamış. %100 değil deniliyor ama bu şüpheler dile getirildi. Öldürülen IŞİD militanları arasında Rakka emiri olarak anılan Ebu el-Hacı el-Mısvi, Rakka'nın bir bölümünü kontrol eden İbrahim el-Haef el-Hac gibi güvenlik servisi yöneticisi Süleyman el-Şayah gibi isimlerin yer aldığını aktardı Ruslar. Bakalım %100'lük bir doğrulama gelecek mi? Daha önce de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı ama doğrulanamamıştı. Yaralandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bunlar da doğrulanamamış idi. Evet. Yine aynı şekilde Suudi terörist Abdullah Muhessini'nin ise İdlib'deki Ebu Zer Camii'nde bir patlamada öldürüldüğü iddiası var. Henüz bu da doğrulanmış değil ama İdlib'de de Suudi yanlısı güçlerle Nusracılar, Katar ve Türkiye tarafından fonlanan cihatçı gruplar arasında çok ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Hatta El Baba kadar ulaşan bu çatışmalarda onlarca ölü olduğu iddiası ortaya atılmıştı. İdlib'deki saha da çok karışık gözüküyor. Evet, şimdi bir de işin tabii Kürtlerle ilgili unsurları var. Oraya doğru geliyoruz. Notlarımdan aşiretler Suriye'de Suriyeli kaynakların iddiası bu. YPG'nin Arap aşiretleriyle Amude'de bir toplantı yaptığı iddia ediliyor. Haseke bölgesinde, burada Suriye ordusuna karşı savaşmalarını istedikleri Suriye Kürtlerinin, aşiretlerin ise bunu reddettiği iddiası var. Eş zamanlı olarak dikkat çekici bir başka gelişme de yine Suriye Kürtlerinin Suudi Arabistan'la ilişkilerinin biçimini değişiyor sorularını pekiştirecek nitelikte. İlham Ehmed'in Suudi medyasına verdiği demeçler vardı, gündeme damgasını vurmuştu. Suudi Arabistan'la birlikte hareket etmeye yeşil ışık yakan sözleri vardı İlham Ehmed'in. Şimdi Salih Müslim, PYD lideri, Suudi gazetesine konuşmuş ve Kürtlerin Baas rejimiyle mücadelesi uzun ve çetin bir mücadeledir demiş. Esad yönetimi ve Mollalar rejimiyle hiçbir bağ ve ilişkimiz yok demiş. Kürtlerin Suriye'de haklarını elde etmesini istemediklerini onların söylemiş. İran, Katar ve Türkiye'nin Suriye'de kan dökülmesinin sorumluları olduğunu söylemiş. Ve Suudi Arabistan bağlantılı Suriyeli aşiretlerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtmiş. Bunların başında Şemr aşireti ve Ahmet El Carba geliyor. Tabii insanın aklına bir takım katliamlar da geliyor. Tel Arn ve Tel Hasl köylerinde 2003'te Suriye Ulusal Konseyi'nin başkanıyken Ahmet El Carba, Türkiye'ye de gelip gitmişliği var. Pek çok Kürt sivilin ölümünden sorumlu tutuyorlardı. Dolayısıyla da epey bir Suudi Arabistan destekli güçlerin Suriye Kürtlerinin kanını döktüğünü söylesek herhalde yalan olmaz. Şimdi ama devran değiştiği için herhalde bir pozisyon alma ona işaret eden bu Suudi gazetesine Salih Müslim'in açıklamaları var. Bunu da aktarayım. Evet, sınırın Irak tarafında ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin Amerikan Foreign Policy dergisine önemli bir demeci var. 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu kararı almıştı Kürt yönetimi Irak'taki. Barzani konuşmuş Foreign Policy'ye ve demiş ki hayatının Kürdistan'ın bağımsızlığı için geçtiğini söylemiş, bağımsız bir Kürdistan'ın bayrağının gölgesinde ölmek istiyorum demiş. Dostça ayrılıktan bahsediyor kendisi. Ben Kürdistan'ın bağımsızlığı için doğdum. Doğduğumda babam ve ailem ilk Kürdistan Cumhuriyeti'ni desteklemek için Barzan bölgesinden İran'ın Mahabad bölgesine gitmişti. Ben orada doğdum. 16 yaşındayken elime silah aldım. Benim mirasım için ne anlama geldiğini bunu düşünün. Bütün hayatım Kürdistan'ın bağımsızlığı için geçti. Kürt tarihindeki ilk Kürt Cumhuriyeti Mahabad'daydı. Kürt bayrağını göndere çektiklerinde ben o bayrağın gölgesinde doğdum. Bağımsız bir Kürdistan'ın bayrağının gölgesinde ölmek istiyorum demiş. Bunun daha fazla ertelenemeyeceği ve en uygun zamanın şimdi olduğunu söylemiş. Tabii Amerika, Bağdat, Türkiye, Tahran hepsi ikazlarda bulunmuşlardı ve 25 Eylül referandumunun düzenlenmemesi gerektiğini söylemişlerdi. Onlara da yanıt niteliği taşıyor Mesut Barzani yaptığı bu açıklama. Evet, bu arada İlnur Çevik, Türkiye'de CHP milletvekili ve eski gazeteci Enis Berbaroğlu'na 25 yıl hapis verilmesine sebebiyet veren MİT tırları davası tartışılıyor elbette. Bunun dış politika ayağı da eksik değil. Çünkü o tırlarla o silahlar kimlere gönderildi? Cumhurbaşkanı bu silahların İslamcı gruplara gönderildiğini kendisi ifade etmişti. İlnur Çevik de bu konuda bir yazı yazmış. Yeni Birlik'te de bir yazı yazmış. Bu görüntülerin nereden alındığı sorgusu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı alındığı sorgusu da var ama diğer yandan dış politikayı ilgilendiren başlıklara baktığımız zaman bunların gönderildiğini söylüyor kendisi ve diyor ki Suriye muhaliflerine direnmek için yardım gönderiyordu esasında MİT bu kamyonlarla. Direniş hareketinde zora soktu, katil Esad yönetiminin elini güçlendirdi diyor. Tabii bu bir bakış açısı, oradaki şeriat yönetimi kurmak isteyen İslamcı gruplar 6 sene içerisinde fazla bir başarı kaydedemediler ama bolca silah gönderildi. Böylece yetkili ağızlardan ortaya serilmiş oluyor. İran'dan da Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Mesut Cezayiri'den açıklamalar var çarpıcı. O da demiş ki IŞİD'i Washington ve Riyad kurdu. Arı yuvası projesinin bir ürünüdür bu demiş. Suudi Arabistan'ın resmi ideolojisi bu proje kapsamında bölgeye yayılıyor. Amerika'nın ulusal güvenlik stratejilerinin doğrultusunda iddiasında bulunmuş. Amerika'nın Orta Doğu'da aslında ikinci Kosova'sını kurmaya çalıştığı yolunda değerlendirmeler var. Rus gazeteci Vladimir Lepoy'nin bu yolda RIA Novosti için kaleme aldığı bir değerlendirme var. Ve bütün bunlar içinde Suriye muhalefetini değil, ilk başta Suriye muhalefetini desteklemişlerdi. Şimdi ise Kürtleri kullanıyorlar. Kuzey doğusu Kürtlere vaat edildi. Suriye'nin geriye Deir ez-Zor'u Kürtlerin alması kalıyor gibi değerlendirmeler var. Tartışmalar, farklı görüşler bu konuda var. Ve Amerika'nın son tahlilde istediğinin Sünni, Şii ve Kürt olmak üzere üç parçalı bir Suriye olduğu görüşleri dile getiriliyor açıkça. Evet, Orta Doğu'dan diğer başlıklar. Mısır'da parlamento Kızıldeniz Adaları'nın Suudi Arabistan'a verilmesini onayladı. Epey bir süredir tartışma konusuydu bu, artık engel kalmamış gözüküyor. Mecliste aylarca reddedildikten sonra geçen yıl aslında hükümet imzalamıştı bu anlaşmayı Suudi Arabistan'la. Mecliste gerekli çoğunluk bir türlü sağlanamamıştı. Sonunda deniz sınırlama anlaşması için nihai onay çıktı. Sisi tarafından, tabii devlet başkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Tiran ve Sanafir adaları Kızıldeniz'in hemen çıkışında aslında 1950'lerde Suudi Arabistan'a aitken bir askeri gücü olmadığı için Suudi Arabistan o dönem Arapların en güçlü ülkesi Mısır'a verilmişti. Onun iadesi olarak bakılıyor ama tabii Mısır'da biraz milliyetçi güdüleri de körüklüyor. Niye biz bu adaları geri veriyoruz? İşte ekonomiye Suudi Arabistan'ın yardımları çok tabii. Bunun karşılığında adaları mı satıyoruz gibi eleştiriler Tiran ve Sanafir üzerinden yapılıyor. Ve Mısırlıları hatta ve milliyetçi Mısırlılar bile değil, terörist ilan edilen Müslüman kardeşler bile farklı tavır alıyorlar gibi gözüküyor. Şimdi bakalım ne olacak? Çünkü Hamdin Sabahi konuşmuş Müslüman kardeşlerin protesto için halkı Cuma günü sokağa da çağırmış vaziyette. Bakalım bu adalar üzerinden Mısır'da başka bir karışıklık olacak mı? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin Moskova'da Asya ve Afrika halklarıyla dayanışma işbirliği komitesinin konferansında konuşmuş. Demiş ki çıkarlarını cepheleşme üzerinden Rusya savunmuyor demiş. Uluslararası ilişkilerde biz fikir birliği oluşturmaya çalışıyoruz, yapmaya çalıştığımız bu demiş. Amerika ile sorunları tükenmiyor tabii Rusya'nın. En son 3 gün gecikmeli Rusya günü tebriği gelmiş Amerika'dan. 25 senedir ilk kez bu arada Rusya günü de Sovyetlerin çöküşü, Sovyet sosyalizminin çöküşünün yıl dönümü nihayet Amerika'dan gelmiş böyle bir açıklama. Oliver Stone'a konuşmuştu, buradan aktarmıştım size, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ünlü interview'ları yani söyleşileri, röportajları yayınlanmıştı. Bu yeni bölümde de Putin mal varlığı iddia edildiği gibi bir mal varlığı olmadığını söylemiş. Kıbrıs'ta hesapları olup olmadığı sorulmuş. Hayır, hiç olmadı, hepsi saçmalık, öyle bir şey olsaydı çoktan belli olurdu demiş kendisi. Gerçek zenginlik, mutluluk bana göre bu kriz anında paranızla ne yapacağınızı, onları nereye koyacağınızı düşünürsünüz siz bir kriz anında. Yalnızca baş ağrısı getirir. Banka hesaplarında çok parası olanlardan daha zengin birisiniz siz. Kendi fikirleriniz, yeteneğiniz var ve bunu ortaya koyabiliyorsunuz. Ardınızdan bir iz bırakabiliyorsunuz. Para böyle mutluluk getirmez. Tabuta koyamazsınız, yanınızda götüremezsiniz demiş. Evet, Amerika'dan özel savcı Robert Mueller, Rusya Gate'i araştırıyor Amerika'daki. Bunca ay geçti, ortaya somut kanıt koyabilecek mi? Özel danışman, herkes buna bakıyor. Washington Post'ta da bu işin adaleti yanıltma ithamıyla Donald Trump'a uzanacağı ve dava açılacağı iddiaları dün aktarmıştım size. Şimdi de The Washington Post gazetesi yine bu soruşturmada Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner'in de işletmeleri ve finansal işlemlerini soruşturmaya dahil ettiği iddiası yer aldı. Evet, vaktim biraz azalıyor. Birkaç başlık daha aktaracağım. İskoçya. İskoçyalıların %60'ı başbakanları Nicola Sturgeon'un bağımsızlık referandumu düzenlenmesi planını iptal etmesini istiyormuş bir gazetenin yaptığı anket. İskoçların referanduma ısrar edilmesi gerektiğini düşünen İskoçların oranı %27'de kalmış, %13'ü kararsız ve istemeyenlerin oranı %60. Şahsen en son 2014'teki İskoçya referandumunu Edinburgh'da izlemiştim ben de. Açıkçası İskoçların çok referandum yanlısı gözükmediği sonucuna varmıştım. Daha doğrusu Britanya şemsiyesi altında kalmak istedikleri, ki o zaman %58 oranıyla hayır çıkmıştı İskoçya'nın bağımsızlık referandumundan. Ben de şaşırmadım bu anket eğer doğruysa tabii ki sonuçlarına doğrusu. Evet. Ermenistan Azerbaycan hattında bir cephe hattında çıkan çatışma var. Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını yitirmiş. Ukrayna'da Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak yola gitmek isteyen 5 Türk vatandaşı ormanda yollarını şaşırınca yakalanmışlar. Yasadışı geçişler çok artmış vaziyette orada. Ukrayna'da demek ki artık bir rota olmuş vaziyette. Kuzey Kore'ye aktarmıştım size. Rotham NBA yıldızı gitmiş idi. İşte bir Amerikalı öğrenci rehin tutuluyordu Kuzey Kore'de. Komaya girdikten sonra serbest bırakılıp ülkesine gönderilmişti. Otto Von Bayer bu sayede gönderilmişti. İnsani nedenlerle Kuzey Koreliler serbest bıraktıklarını açıkladılar. Kuzey Kore'den böyle bir şey var. Japonya'da 110 yıllık tecavüz yasasını yenilemişler ve cezaları ağırlaştırmışlar. Cinsel saldırının tanımı genişletilmiş ve yargı süreci de hızlandırılmış vaziyette. Kolaylaştırılmış vaziyette. En düşük hapis cezası 3 yıldan 5 yıla çıkartılmış. Yasa da tecavüz suçlarına verilen, erkeklerin de cinsel saldırıya uğrayabilecekleri bu arada kabul edilmiş. Venezuela'da ise hapisteki muhalif lider Leopoldo López'in darbe çağrısı var Maduro hükümetine yönelik ve bir takım maskeli militanlar da en son konut bakanlığını etrafını çevirdiler. 973 kişiyi tahliye etmek zorunda kalmışlar buradan. Gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşıyor Venezuela'da solcu hükümet. Efendim bir ara verelim. B.J. Thomas'tan Raindrops Keep Falling on My Head dinleyelim. Az sonra buradayız. Raindrops are falling on my head and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job and those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they seem to creep me, won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel ile Profesör Ahmet İnsel ile konuştuk. Selim Sezer ile konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kambolat var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Hasan Bey, şimdi hakikaten Orta Doğu'da toz duman ortalık. Gözükmüyor hiçbir evet. Şey. Bütün aktörler, yani öyle bir fay hatları kırılması var ki neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz. Amerikalılar önce Trump üzerinden Suud yanlısı gözüktüler. Körfez krizinde Katar'a karşı bir tutum aldılar. Şimdi işte uçak satıyorlar, beraber tatbikat yapıyorlar. Rex Tillerson ifade veriyor temsilciler meclisine. Aman Müslüman kardeşler, terör örgütü ilan edemeyiz bölgede. Hükümetlere içkinler onlar diyor. Türkiye'yi anıyor, Bahreyn'i anıyor. Kürtler Suudilere, Salih Müslim röportaj veriyor Suudi gazetesine. Biz zaten işte Baas rejiminden ve İran'ı sevmiyoruz, Türkiye'yi sevmiyoruz, sizi seviyoruz diyor. Böyle bir korkunç bir sallantıda bir durum var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim, ne oluyor Orta Doğu'da? Yani hakikaten kaç şiddetinde bir deprem görüyoruz, nasıl bir sallantı yaşıyoruz?
Evet, bir deprem olduğu kesin ama bir de şuna da bakmak lazım. Körfez ülkelerinde, çölde siz çadırınızdan her sabah çıktığınızda yeni bir dünya kurulur. Koca kum dağları yer değiştirir ve ufukta yeni bir dünyayı görürsünüz. Şimdi Orta Doğu'da maalesef Körfez ülkelerinin bu uçsuz bucaksız çölleri gibi oldu. Her gün yeni bir dünyayla uyanıyoruz. Rüzgar kum dağları, yeni kum dağları yaratıyor. Eski kum dağlarını da yok ediyor. 2011'de Suriye Savaşı'nın çıkması ve daha önce Arap Baharı'yla birlikte zaten Orta Doğu'da dengelerin daha fazla değiştiğini de gördük. 2003 tabii Irak'ın Amerikalılar tarafından işgali ve daha önce Körfez Savaşı bu dengeleri hem Orta Doğu hem Kuzey Afrika'da şimdi kalıcı olarak değiştirdiğini görüyoruz. Kalıcılıktan söz ettiğimiz burada bir Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanların bir dengesi söz konusuydu. Mezheplerin, Sünnilerin, Şiilerin bir dengesi söz konusuydu. Şimdi bu dengeler önümüzdeki yüzyıllara sirayet edecek şekilde bir kalıcı değişiyor. En önemli noktalardan biri kanaatimce İsrail'in kurulması sonrası Orta Doğu Yahudiliği İsrail'de toplandı ve Orta Doğu'dan İsrail dışında silindi. Şimdi de Orta Doğu Hristiyanlığının da bu şekilde kalıcı olarak silindiğini ve batıya doğru bir kalıcı göçün olduğunu görüyoruz. Bunun yanında da artık bir tek bir Müslümanlıktan da söz edemiyoruz. İnsanların sadece isminden dolayı Ali veya Osman'dan dolayı birbirini öldürdüğü ve şehirlerin, köylerin, kasabaların artık ayrıştığı mezhepler boyutunda ayrıştığı bir Orta Doğu'ya doğru maalesef yöneliyoruz. Bu dediğim gibi kalıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Tabii bunda Batıların rolü yok mu peki? Yani şimdi Amerikalılar işte IŞİD'le savaşıyoruz dediler ama bakıyorsunuz sahada artık karada bağlantıları da kalmadı savaşacak. Ama Ürdün'den operasyon odaları kurup orada adam eğitip işte El Tanaf'a üstlenip şimdi en son füze sistemleri de yerleştirmişler. Ortada bir BM mandate'i de yok yani hani şey de yok. Yetkilendirme de yok. Uluslararası hukuk kalmadı galiba artık değil mi? Böyle de bir şey var. Yani hani Bush varken bile tartışmalar oluyordu. Şimdi kimse ya ne arıyorlar orada diye sormuyor. Bir yandan da devlet dışı aktörlerin bu şekle sokulması bütün uluslararası sistemi darma duman etmiyor mu?
Hem darma duman ediyor hem de devlet dışı aktörlerin kullanıldığı bir döneme geçiyoruz. Yani bunun hazırlığını biz aslında bu şu anda radikal İslam denilen ne derseniz deyin radikal İslam denilen öge aslında selefiliğin üzerinden Vahabiliğin üzerinden geliştirilen daha doğrusu bir akım oldu ve aslında İslam'da cihat kavramı Nakşilik ve Kadirilik üzerinden gelişirken bu cihat kavramının içi boşaltılıp şimdi Selefilik üzerinden bir cihatın pompalandığını biz ilk önce nerede gördük? Afganistan'da gördük. Burada Afganistan Savaşı'nda Pakistan ev sahipliği yaptı. Finansı da Suudi Arabistan yaptı ve genelde de cihatçıların Suudi kökenli olduğunu da görüyoruz. Bin Laden başında olmak üzere. Şimdi de Suriye Savaşı'ndaki aynı zamanda da Libya'da da
Evet.
Körfez ülkeleri başta olmak üzere ama bütün dünyada cihatçıların toplandığını, fakat yine Selefilik, Selefi ideolojisi üzerinden bir kurgu olduğunu, evet, ve bu kurgunun aslında yani El-Kaide dediğimiz, sonra IŞİD dediğimiz, belki o daha da canavarlaşarak yeni gruplara da neden olacak, yeni isimlere de neden olacak. Aynı El-Nusra'nın isim değiştirmesi gibi. Hı hı. Bu da İslam'ı ve Müslümanlığı tamamen rezil eden, soğutan, dünyada terörist gösteren ve İslam dünyasında bile bir soğumaya, aydınları şaşkınlığa çeviren bir soru, evet, noktaya doğru geliyor.
Peki
şunu da söyleyeyim.
Tabii, buyurun.
Yani burada IŞİD'in yaratılmasında, El-Kaide'nin yaratılmasında İsrail'in, Amerika'nın parmağının olduğu iddiaları var ama bunun yanında artık şunu da görüyoruz. Her ülke kendi IŞİD'ini de yaratmaya, evet, başladı ve IŞİD bir koalisyon güç durumuna gelmeye başladı. Yani Rusya'da da Müslümanların milliyetçiliğini bastırmak için bir Selefi IŞİD'in kullanıldığını, aynı zamanda şimdi Çin'in de kullandığı üzerinde güçlü iddialar var.
Evet. Peki şimdi bir yandan da bu Müslümanlık üzerinden giden hattın içerisinde bir de bir Kürdistan projesi olduğu iddiaları, Amerika'nın, evet, işte oraya bir yandan bir Sünnilik gömme, bir yandan da işte 25 Eylül'de Barzani'nin de açıklamaları var, Foreign Policy'ye bugün yayınlandı, bir Kürdistan bayrağı altında ölmek istediğini, bütün hayatını verdiğini, evet, söylüyor. Bir yandan işin Rojava kısmı var, Amerika ile birlikte hareket ediyorlar. Suriye ordusunun sınırları kontrol altına almasını engelleyecek nitelikte işte bir Rakka operasyonu, Deir ez-Zor operasyonu. Çok çok iddia var tabii, bunlar ne kadar gerçek bilemiyoruz ama çok tartışılıyor, konuşuluyor. Sonuçta bütün bunların hepsi bir Kürt projesine de yoruluyor aynı zamanda ve bu, evet, dönüyor dolaşıyor Irak Kürdistan ile birleşiyor. Bu aslında belki de Balkanlarda Yugoslavya'nın parçalanması gibi bir sürece mi girdik artık biz?
Şimdi şunu da görmemiz lazım. IŞİD dediğimiz yapı koyu bir Sünni yapı gibi görünmesine rağmen bugün Orta Doğu'da aslında en büyük zararı da Sünnilere verdi. Yani Suriye ve Irak'ın Sünni aydınları kalıcı olarak kendi ülkelerini terk edip Türkiye başta olmak üzere Batı'ya göç etmek zorunda kaldı. Ve bunların çoğu da dönmeyecek. Yani yazarları, çizerleri, mühendisleri hepsi Sünnilerin gitti. Bunun yanında Sünnilerin köyleri, kasabaları boşaltıldı. En iyi, en güçlü, yüzyıllardır en güçlü Sünni şehirleri olan bir Halep mahvoldu. Bir Musul mahvoldu. Suriye'de Sünnilerin geri çekilmesi, IŞİD'le birlikte bitirilmesiyle buralara Kürtlerin, aynı şekilde
ama onlar da Sünni.
Irak'ta da oldu. Bir kısmında da Bağdat'ın güçlerinin, Şiilerin aldığı bir noktaya geldik. Hı hı. Yani zaman ve durum tamamen Sünnilerin aleyhine çalıştı. Hı hı. Ve Sünnilerin kendilerini temsil eden aklı başında bir grupları da olamaz hale geldi. Kürdistan projesine bakacağımız zaman bir Suriye'de, evet, bir Kürt bölgesinin, evet, yaratıldığını görüyoruz. Ama bunun Irak Kürtleriyle bağına baktığımız zaman Irak'taki Sorani ve Gorani kökenli olmasına rağmen Suriye'dekiler Kırmançı ve Türkiye Kürtlerinin devamı, akrabası olduğunu görüyoruz. Ve bugün PYD'nin PYD'de çarpışan PYD güçlerinde çoğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt gençleri olduğunu da görüyoruz. Türkiye'nin de aslında Ankara'nın da endişelendiği ana noktalardan biri bu. Çünkü bu olayın direkt olarak Türkiye'ye yansıması da Türkiye'yi endişelendiriyor.
Tabii şimdi baştan beri anlattığınız meselelerde Türkiye'nin de herhalde dengeleri değiştirme girişimi payı oldu. Cumhurbaşkanının ağzından biz Suriye Savaşı'ndaki İslamcı grupları desteklediklerini, direniş grupları diye kendisi nitelendiriyor bunları. İşittik yakınlarda. Bütün bunların bir bumeranga dönüşmesinden mi? Neden evet. korkuyorlar peki? Yani
sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önce aslında 2000'li yıllara kadar AK Parti iktidarına kadar hep Türkiye'nin dış politikada daha aktif bir güç olmasını savunurduk. Hı hı. Ve bunun arkasında dururduk. Ama görüyoruz ki artık Türkiye'nin daha frene basan el vitesi olan bir dış politikaya da ihtiyacı olduğunu da görmeye başladık.
Ama Katar'a asker gönderiyoruz. Yani üstleniyoruz orada. Ne olacağını, ne yöne gideceğini de bilmiyoruz. O doğru bir yatırım mıdır? Stratejik bir anlamı var mıdır sizce? Yani tam tersi oluyormuş gibi gözüküyor da.
Katar'ın ben farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Katar'a evet üst girişimiz var ama bu üs eski bir Amerikan üssü ve zaten Amerika'nın ve Katar'ın onayı olmadan Katar'da Türkiye'nin varlık gösterebileceğini sanmıyorum. Hı hı. Onun için orada Türkiye'nin bu adımlarını Amerika ile birlikte Amerika'ya danışarak attığını düşünüyorum. Hı hı. Onun dışında
o zaman sahte mi bu
bir adım
kriz
olduğunu düşünmüyorum.
Evet, sahte bir kriz mi yaşanıyor peki? Yani hakikaten şimdi bir tarafı terörizmle suçluyor.
Bir tarafı terörizmle suçluyor. Evet ama Selefiliğin başkenti Riyad'dır. Hı hı. Katar değil. Bunu Afganistan Savaşı'ndan beri gördük. Ama Müslüman kardeşler konusuna gelince evet. bir ayrışma var. Hı hı hı. Bunda da İsrail Müslüman kardeşlerin terörist olarak nitelendirilmesini arzu eden, Hamas'ı istemeyen asıl İsrail. Onun için bu konuda Suudi Arabistan'ın Katar'la ayrıştığını ve bu konuda baskı altına aldığını görüyoruz. Ama diğer konularda Selefi örgütlerin desteklenmesi, yardım edilmesi konularında bence Katar'la Suudi Arabistan tamamen aynı cephede ve paralel hareket ediyorlar.
Onu soracaktım. Müslüman kardeşleri zaten Suudi Arabistan, yani Müslüman kardeşler Selefi değil mi birincisi? İdeolojik olarak değişmedi mi? Selefiyle yelken açmadı mı? İkincisi zaten Suudiler de desteklemiyorlar mı? Kendileri için de değil tabii, dış ülkeler için.
Müslüman kardeşler öz olarak Selefi değil ama elbette Selefiliğe yakın olmaya başladığında iddia eden gruplar var ama öz olarak Selefilik içerisinde değiller. Hı
hı. Ama biraz sanki akımlardan etkilenmiş gibi bir izlenim.
Tabii. Yani Türkiye de etkileniyor. Türkiye Sünniliği yakın döneme kadar Selefiliğe asla ve asla geçit vermeyen bir Sünnilik olmasına rağmen şu anda Türkiye'nin tamamında Karadeniz'den Orta Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Marmara bölgesine kadar Türk vatandaşları arasında Selefiliğinde giderek yayıldığını görmekteyiz.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. Değerli yorumlarınız için. Bu Körfez krizini bir de onu da sorarak ama çok kısa bitirmek istiyorum. Kim kazanır? Suudiler mi kazanır? Katarlar mı?
Görünen şu ki Katar son derece rahat ve panik yapmadan krizi yönetiyor. Sonuçta kanaatimce Amerika'nın istedikleri oluyor. Hı hı. Amerika bölgede güçlenmeye devam edecek. Trump'ı da hafife almamak lazım. Trump döneminde daha Orta Doğu konusunda daha etkin bir Amerika'yı göreceğimizi sanıyorum.
Peki. Çok teşekkürler Hasan Kambolat'a değerli yorumları için. Efendim haftanın son ekseni de burada sona eriyor. Pretty Pimpin Kurt Weill'dan veda edelim size. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. This morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yanıma hasta konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.